Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum eğitmen, konuşmacı ve yönetim danışmanı Hülya Mutlu. Hoş geldiniz Hülya Hanım.
Hoş bulduk Mete Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok naziksiniz.
Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Yine adet olduğu üzere ben kısaca sizi tanıtayım dinleyicilerimize. İktisadi İdareler mezunusunuz. Kurumsal hayatınızda insan kaynakları, kalite, satış ve müşteri ilişkileri alanında çalıştınız. 2006 yılından bu yana da İstanbul, Birmingham ve Perth üçgeninde çalışma hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Strateji, liderlik, yönetim becerileri, çatışma yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında danışmanlık yapıyorsunuz. İngiltere'de ve Türkiye'de de yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere her kademede yöneticilere danışmanlık ve koçluk yapıyorsunuz. Var mı bir eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, çok teşekkür ederim. Fazlasını söylediniz, hiç eksik yok. Teşekkürler.
Peki. Bugün sizinle tasarım odaklı düşünmenin de altyapısını oluşturan konularda liderlik, kurum kültürü, birlikte çalışma ve tabii iletişim hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz yaz yayınlanan Tam Üstüne Bastın kitabınızda da bu var, bu konuların birçoğu zaten. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bu geçtiğimiz günlerde World Economic Forum'un 2025 yetkinliklerini açıkladılar. Hep yaptıkları gibi. LinkedIn'de de bir tartışma başladı. Ben de bunu paylaşmıştım. İşte biraz fazla teknik bulundu. Çok böyle mühendislik, analitik bulundu. Liderlik ve sosyal etki diye bir başlık var ama hani insan odaklılık, duygusal zeka, empati, iletişim gibi başlıklar yok. Bu çok da eleştirildi. Bazı insanlar dediler ki bu liderlik başlığının altında belki düşünülebilir. Şunu sormak istiyorum. Liderlerden çok şey mi bekliyoruz?
Şimdi liderlikle ilgili ben çok şey beklediğimizi düşünmüyorum. Ben liderlere hep şunu söylüyorum. Bir kontratınız var diyorum. Ve o kontratın da bir takım gerekleri var. Yani o kontratı yapana kadar kendini yönetme, idare eden sorumluyken o kontratı yaptıktan sonra hem örgütü hem de bağlı bulunan çalışanları yönetmeyle ilgili bir sorumluluk söz konusu oluyor. Dolayısıyla da liderlik iddiasıyla bir işe başlıyorsan hiç şüphesiz ki bunun getirdiği bir takım sorumlulukları da kabul etmek gerekiyor. Bence çok şey beklemiyoruz özetle.
Anladım. Yani burada kurum kültürünü oluşturan etmenleri düşündüğünüz zaman bence de liderlik önemli. Ama bunun dışında sizce ne tür faktörler var bunun dışarısında? Yani liderin dışında o ortamı oluşturan, çalışma ortamını oluşturan sizce neler var?
Ben şöyle düşünüyorum. Hiç şüphesiz tanımlanmış değerler çok önemli. Ve bu değer vaatlerinin arkasında durmak yine çok önemli. Liderlerin de bu değerle örtüşen kişiler olması gerekiyor. Benim hep söylediğim şeylerden birisi şudur. İnsanlar değerleri olan şirketlerde mutlu olmaz. İnsanlar değerleriyle uyumlu olan şirketlerde mutlu olurlar. Dolayısıyla burası çok kritik, önemli bir yer. Liderlerin seçiminde de organizasyonel yapının tanımlanmış değerlerine, haliyle kültürüne uyumlu kişileri işe almamız gerekiyor. Ve bu kişilerin de o organizasyonel yapı içerisinde iyileşmeyi ve gelişmeyi destekleyici yönde gayretlerinin olması gerekiyor. Sanırım burada bir tenakuz ortaya çıkıyor. Buradaki sorunları şöyle ele alabiliriz. Ya tanımlanmış bir değerler sistemi yok. Ya da var ama bu değer vaadiyle paralel bir kültür oluşmamış. Orada bir takım çelişkiler var. Ya da değerler sistemine uygun olmayan liderler ve kişiler işe alınıyor. Tabii sizin sorunuzda hani bütün sorumluluk liderlerde mi? Orada yine liderlerle ilişkilendirebiliriz bu sorumluluğu. Ama organizasyonel yapı içerisine Jim Collins bunu bir otobüse benzetiyor. Otobüs metaforuyla anlatıyor ve şey diyor. Otobüse önce doğru insanları bindirmelisiniz. Sonra yanlış insanları otobüsten indirmelisiniz ve doğru insanları işe aldığınızda zaten onlar değerlerle de uyumludur. Liyakatlarıyla ilgili de bir sorun yoktur. Ondan sonra liderin görevi de onu yönetmek ve stratejik tarafta rol almaktır. Türkiye'de stratejik tarafa çok emek vermiyoruz. Liderlerin enerjisinin çok önemli bir kısmının ben operasyonel tarafta yok olup gittiğini gözlemliyorum. Bunun bence bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Operasyonel taraftaki emeğin zaten ekip tarafından daha ziyade verilmesi gerekiyor.
Veriliyorması lazım.
Evet. Orada bir şey var yani. Sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum.
Çok doğru. Bir yandan çalışanlar tarafından baktığınız zaman da diyelim ki açıklanan değerlerle siz dayanarak geliyorsunuz. Fakat o değerlerin orada olmadığını görüyorsunuz. Bunun değişmesi için tekrar onların uygulanması için çalışanların yapabileceği bir şey var mı? Yoksa nereye kadar bu çaba nafile kalıyor?
Yani şöyle söyleyeyim. Edward Deming'in, kalitenin babası diye adlandırılan Deming'in 1940'lı yıllarda başlattığı bir şey var. İşte bir kurumdaki hataların yüzde kaçı insan, yüzde kaçı sistem kaynaklıdır diye. İşte kaliteciler bunu tartışıyor. Tabii ağırlıklı olarak sistemin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorlar. Ve Gary Ramrell'ın da güzel bir sözü var. Diyor ki dünyanın en zeki, en yetenekli, en akıllı insanını getirin, kötü bir sistemin içerisine koyun. Her defasında sistem kazanır, insan kaybeder. Ez cümle orada gerçekten aksayan bir sistem varsa ve çok böyle majör problemler varsa bireylerin yapabileceği şeyler çok sınırlı kalıyor ve bir süre sonra tükenmişlik sendromu eşlik ediyor ve bir bakıyorsunuz bir istifa mektubuyla gelmiş olabiliyor kişiler. Dolayısıyla önce sisteme bir bakmak lazım. Yani kültürü bir derleyip toplamak lazım. Yoksa dünyanın en yetenekli, en zeki, en becerikli insanlarını da içeriye alsak sistem adeta bir insan öğütücü gibi, bir yetenek öğütücü gibi çalışabiliyor ve yetenekli insanlar zaten dışarıda da çok sayıda olanak olması hasebiyle hızla sistemi terk edebiliyorlar. Tabii burada bazen insanlar da ekosistemdeki kendi etkilerini çok indirgeyebiliyorlar. Ya benim yaptığım şeyden ne olacak ki? Orada da ben şunu diyorum, ormanda bir yangın çıkıyor, serçenin birisi yangını söndürmeye çalışıyor. Ve diğer hayvanlar ya bu küçücük gaganla attığın suyla koca yangın söner mi dediğinde de elimden gelenin en iyisini yapıyorum ben diyor. Burada da ben de çalışan tarafına düşen en önemli sorumluluk hangi masada ve hangi akitle, hangi kontratla oradaysa şu soru çok değerli. Ben şu anda elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Yani şu anlayış da iyi bir şey değil. Ya burası zaten kötü, hiçbir şey değişmeyecek. Hepimizin eş zamanlı gösterdiği gayretler de çok değerli. Yani bu yöneticilerin sorumluluğu deyip sıyrılamayız. Sizin de sıkça gördüğünüz bir karikatürdür. Hani böyle kim değişmek ister, organizasyon değişmesini ister deyince bütün eller kalkıyor. Ama değişim için gerekeni yapmaya gönüllü olanlar kim deyince karikatürün ikinci kısmında hiç kimsenin elinin kalkmadığını Arazi. Görüyoruz. Evet. Orada herkesin sorumluluk almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
Harika. Şeyi merak ediyorum, bu kitabınıza da bahsediyorsunuz, bu öğrenme sürecinin dört aşaması diye. Siz eğitimlere de gidiyorsunuz. Şirketler sizi eğitime çağırırlarken aslında hangi aşamada oluyorlar? Gidiyorsunuz bazen sizin anlattığınız değerler, yine bu konuştuğumuz konuların diyelim, belki gerisinde olabilir şirket. Bunun farkında olarak mı çağırıyorlar yoksa sizi bir o katalizör olarak mı görüyorlar, bir şeyleri başlatmak için mi görüyorlar? Nasıl bir izlenim ediniyorsunuz?
Bu çok değişiyor şirketten şirkete. Şirketlerin olgunluk seviyeleri birbirinden hiç şüphesiz, siz de takdir edersiniz ki farklı. Bazıları olgunluk seviyelerinin nerede olduğunun tam manasıyla farkında çağırıyor. Bazıları biraz daha farklı konumlandırabiliyor. Bu farklı konumlandırma iki şekilde olabiliyor. Olduğundan daha iyi algılayabiliyorlar kendilerini ya da indirgenmiş olarak algılayabiliyorlar. Fakat şunu söylemek isterim. Çok iyi analizle neye ihtiyacı olduğunu, hani hekime gittiğimizde hekim evvela bir anemnez alır. Ben de biraz bu usulle yaklaşmaya çalışıyorum. Orada kendi problemlerinin farkında olan organizasyonlar, net farkında olan organizasyonlar, iyi bir analiz yapmış olan organizasyonların sayısı az. Eğitim ihtiyaç analizi yaparken de trendler üzerinden ilerlemek, ihtiyaçlar üzerinden ilerlemekten çok daha yaygın. Dolayısıyla da şu sonucu siz de duyuyorsunuzdur. Ya biz bir sürü eğitim alıyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Bu şunun gibi bir şey. Yani benim tedavimin bir antibiyotikle ilerlemesi gerekiyor ama ben ısrarla vitamin takviyeleriyle iyileşmeye çalışıyorum. O arada vücutta yayılan bir iltihaplanma söz konusu oluyor. Ateşim yükseliyor. Yani doğru teşhis ve doğru tedavi metaforunu organizasyonel yapılarda da çalışan gelişimiyle ilgili kısımda kullanmanın çok ehemmiyet teşkil ettiğine inanıyorum ben.
Bu sizin mottonuz aynı zamanda. O kadar size demek ki
sirayet
etmiş.
Evet, evet, ben buna çok ama çok inanıyorum. Çünkü çok önemli bir sıkıntının buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece çalışan gelişimi fonksiyonu üzerine değil, bu bir müşteri şikayeti olabilir, çalışan bağlılığına dair sorunlar olabilir, ürün kalite problemleri söz konusu olabilir. Öncelikle iyi bir anamnez alarak gerçekten kök nedene varmak çok önemli. Hızlı aksiyon alıyoruz biz Türk toplumu olarak. Yüzeyde sorunları çözmede iyiyiz fakat kalıcı işler yapamıyoruz. Yani günü kurtarma işinde fevkalade iyi olduğumuzu söyleyebilirim pek çok organizasyonda, krizlerle şirketi yönetmek. Fakat kalıcı işler yapma ve sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılı olmamızın altındaki en önemli nedenlerden birinin bu analizlere vakit ayırmama. Aslında yine konuşmamızın başına dönüyor. Operasyonel kısımda o kadar boğuluyoruz ki stratejik tarafta bazen de şey diye düşünüyorum, bilmem siz ne düşünürsünüz, o hakikatle yüzleşmek de organizasyonel yapının, onu yönetenlerin belki de çekindiği bir nokta. Çünkü
tabii,
hakikatle yüzleştiğinde orada çok daha derinine inen bir şey var. Hani yine sağlıkta metafor kullandık, baş ağrısını bir ağrı kesiciyle gideriyorum mütemadiyen. Ve bu bana iyi geliyor, her gün bir ya da birkaç tane baş ağrısı ilacı almak. Fakat içeride çok daha köklü bir problem var. Operasyon geçireceğim, bu beni korkutuyor. Biraz evet, organizasyonel yapılarda da böyle durumların olduğunu gözlemliyorum.
Evet, kesinlikle. Yani bir şekilde büyük maliyetlerle karşılaşmayı kimse sevmiyor.
Evet.
O yüzden hani küçük
evet,
küçük mümkün olduğu kadar, işte hep denir ya, korkunun ecele faydası yok. Yani bir şekilde zamanda bir önlem almak çok daha iyi, akıllıca. Ama akıllıca olanı şeyi yapamıyoruz zaten genelde. Hep o iş bozuluncaya kadar, yani çalışmayıncaya kadar zorlamaya devam ediyoruz
çok doğru
mekanizmayı.
Evet.
Peki, çok yine güzel bir bulduğum bir değerlendirme var yine kitabınızda. Bu transaksiyonel analiz.
Evet.
Den bahsediyorsunuz, o ego durumlarının
evet,
hakikaten çok karşılaştığımız bir durum. Biraz anlatır mısınız
dinleyicilerimize?
Tabii,
öncelikle şöyle söyleyeyim. Transaksiyonel analiz hem bir iletişim kuramı, hem bir gelişim kuramı, hem psikoterapide kullanılıyor. Ben onun iletişim kuramı olma tarafını çok etkili şekilde kullanmaya çalışıyorum. Baktığım zaman aldığım eğitimler içerisinde belki de en fazla istifade ettiklerimden birisidir diyebilirim. 1960'lı yıllarda Eric Byrne tarafından ortaya atılmış fakat sonrasında literatürüne, transaksiyonel analiz literatürüne çok sayıda kişinin katkısı olmuş. Temel olarak transaksiyonel analiz bizim 3 tane ego düzeyinden bahsediyor. Ebeveyn ego, çocuk ego ve yetişkin ego diye. Bunları kendi içinde de kategorilere ayırıyor. Ebeveyn egoyu eleştirel ve koruyucu ebeveyn olarak kategorize ederken çocuk egoyu ise İşte doğal çocuk ve asi çocuk olarak iki kategoride ele alabiliyor. Bazı kaynaklarda mesela asi çocuk ve uyumlu çocuk diye de kategoriler olabiliyor. Bu kısımda farklı farklı görebiliyoruz. Bir de yetişkin ego var. Onun kategorisi yok çünkü yetişkin bir tanedir. Ego durumları çok işlevsel. Öncelikle insan kendini fark ediyor. Ben ağırlıklı olarak hangi ego durumlarını etkili kullanıyorum? Hangilerinde zayıfım? Bunu fark etmek bir kere iletişim kazalarımızı ve haleti ruhiyemizi fark etmemizle, iletişim kazalarımızın sebeplerini ve ruh halimizle ilgili durumları fark etmekle ilgili büyük bir avantaj getiriyor. Mesela ben kendimden yola çıkarak söylemek istersem, eleştirel ebeveyni yer yer bazen fazla kullandığımı, tabii yaşamdaki kimliklerimizle de ilişkili olarak. Tabii mesleğimiz hasebiyle yaptığımız iş yetişkin egoda olmayı çok desteklediği için onu da etkili bir şekilde kullanıyorum. Fakat şunu fark ettim. Aynı zamanda işte uyumlu çocuk ya da uygulu çocuk denilen bir kategori var. Onu da çok eşik dışı kullandığımı fark ettim ve bu da aslında beni çok yoran, işte hayır diyememe, sınırlarını tam olarak çizememe, efendime söyleyeyim, bazen gerektiğinde hayır ben böyle düşünmüyorum, şöyle olmalı diyememeyle ilgili durumların olduğunu Hı-hı. fark ediyorsun. Hı-hı. Ve şu anda mesela ben kendi adıma yapmaya çalıştığım şey o uyumlu çocuk tarafımı biraz daha optimum eşiklere doğru götürmeye çalışıyor ve çok Hı-hı. faydalı oluyor. Şimdi burada transaksiyonel analizde iyi ya da kötü diye bir şey yok. Hı-hı. Ego durumlarında. Transaksiyon Hı-hı. dediğimiz şey zaten geçişleri ifade ediyor. Duruma Hı-hı. göre doğru kullanılması esas. Hı-hı. Öncelikle Hı-hı. optimize etmek ilk etapta, yani hiçbirini aşırı kullanmamak. İkinci etapta ise bunları optimize etmek ve yerine göre. Çünkü bazen çocuk egoda olmamız gerekiyor. Yani bir şirket Hı-hı. eğlencesine gittik diyelim ki akşam. Hı-hı. Orada çocuk egoya ihtiyacımız var. Dans edeceğiz, kakara, kikir. Yani orada eleştirel ebeveyn egoyu oraya getirirsek çok tatsız, uyumsuz bir profil orada olabilir. Bir toplantıda yetişkin egoya ihtiyacımız oluyor. Bir başka gün siz diyelim ki bana geliyorsunuz, bir dertten muzdaripsiniz. Allah dert vermesin diyelim. Karşımda anlatıyorsunuz. Orada da sizin koruyucu ebeveyn egoya ihtiyacınız olduğu için orada da benim daha şefkatli, daha destekleyici bir şekilde yaklaşmama ihtiyaç oluyor. Ego durumlarını fark edince insan ilişkilerini yönetme ve o anda neye ihtiyaç varsa onu oraya getirmekle ilgili kaslarımız çok ciddi şekilde kuvvetleniyor. İşte karşınızda mesela çocuk egoda olan birisi var ve onu hızla yetişkin egoya çekmeniz gerekiyor. Çünkü problemi çözmeniz gerekiyor. Siz bir problemden bahsediyorsunuz ve karşınızdaki kişi hızlı bir şekilde çocuk egoya geçiyor. Diyor ki benden memnun değilseniz o zaman istifamı vereyim. Şimdi burada eğer siz çocuk egoya geçen bir insana eleştirel ebeveynden yaklaşırsanız, saçmalama ben sana ne diyorum sen ne diyorsun diye iyice çocuğa kaçacaktır. Hızlı bir şekilde hemen sizin yetişkinden ilerlemeniz ve karşı tarafı da yetişkine davet etmeniz gerekiyor. Ve yetişkinin bir takım klasik davranış şekilleri vardır. Mesela çok iyi dinler yetişkin egodaki kişi. Sorular sorar, sorularda içgörü kazandırır. Ve şöyle söyler mesela burada istifa etmek istiyorum diyen kişiye. Ben şu anda herhangi bir istifa konusunu konuşmak üzere diyalog içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Gel probleme bakalım ve bunu nasıl çözeceğimizle ilgili kafa yoralım. Çünkü benim seninle ilgili bir memnuniyetsizliğim yok. Ben hı hı. sorunu değil durumu konuşmak üzere buradayım dediğinizde karşı taraf şimdi sen ne öneriyorsun? Mesela açık uçlu sorular çok hızlı bir şekilde kişiyi yetişkin egoya getirir. Bazen yöneticiler etraflarındaki insanların sorumluluk almadığından bahsederler. Ben hemen böyle o durumda kendisinin kullandığı ego düzeyine bakarım. Ağırlıklı olarak mesela koruyucu ebeveyn egoda olan yöneticilerin altında pek adam yetişmez. Çünkü yaydığınız rezonans yoğun olarak şudur. Ben buradayım, hallederim, yaparım, gayet de güçlüyüm. Yetişkin de olsa bu dayanağı arkasında bulduğunda şey olamıyor. Yani yeterince gelişemiyor.
İtleri bırakıyor.
Evet, tabii. Evet. Dolayısıyla transaksiyonel analizi fark ettiğimiz anda işler biraz değişiyor. İzniniz olursa biraz da bu transaksiyonel analizde şey var. O belki kitapta dikkatinizi çekmiştir. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir takım yaşam pozisyonları var. Şunu iddia ediyor bu kuram. Diyor ki 0 ila 8 yaş arası kritik bir zaman dilimidir. Ve bu zaman diliminde insanlar ebeveynlerinden olan bulaşmalar ve kendi yaşam deneyimleriyle beraber bir takım yaşam senaryoları kurgularlar diyor. Hı-hı. Bu yaşam senaryolarının da beraberinde yaşam pozisyonları oluşturduğunu söylüyor ve bu iletişimde o kadar önemli ki iletişimde ve ilişkilerde 4 temel Hı-hı. pozisyondan bahsediliyor transaksiyonel analizde. Birincisi Hı-hı. ben okey, sen okey. Diyorum ki Hı-hı. Mete Bey siz de düzgün birisiniz. Ben de aynı şekilde. İkimizin de ortak gayretleri var. Bu işi çözmememiz için hiçbir sorun yok. İşte bu düzlem Hı-hı. çok değerli. İkincisi ben okeyim, sen okey değilsin. Mete Bey ben bu kadar gayret ediyorum, çalışıyorum, uğraşıyorum. Siz aynı şekilde sorumlulukları yerine getirmiyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi burada bakın eleştirel ebeveyn modu geldi ve sende bir bozukluk var mesajı geldi. İletişimin iyi akması mümkün mü? Değil. Üçüncü pozisyon benim kurban rolüne girdiğim, sizi yücelttiğim. Sen okey, ben okey değil pozisyonu. Diyorum ki ya size çok gıpta ediyorum. O kadar üretkensiniz ki sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. İlerliyorsunuz. Özel hayatınızda, iş hayatınızda ne kadar güzel dengede götürüyorsunuz. Bana bakın ya bir de. Ben hiçbir şeyi beceremiyorum. Ve burada da bir çıkmaza giriyor. Hem kişi hem ilişki. Son pozisyon ise en kötüsü. Senden de bir halt olmaz, benden de bir halt olmaz. Yani sen de okey değilsin, ben de okey değilim pozisyonu. İki tane kurban ve suçlayıcı var o pozisyonda da. Buradan şu özeti yaparak bu kısmı tamamlamak isterim. Ben çok fazla gözlemliyorum şu anda insanların konuşma dillerini. Ve sen okey, ben okey çok yaygın kullandığımız bir dil değil. Özellikle aile içinde bile genellikle insanlar eşlerine ya da işte partnerlerine ya da çocuklarına genellikle sen okey değilsin pozisyonundan mesajlar veriyorlar. Böyle olduğu için de tabii insan yapısı gereği varoluşsal olarak onanmaya, değerli bulunmaya, eksik hissettirilmemeye fevkalade ihtiyaç duyuyor. Bu mesajları vermeden iletişim nasıl kurabiliriz? Çok mümkün değil. Dolayısıyla bu transaksiyonel analizin sen okey ben okey pozisyonunda kalmaya bilinçli bir gayret gösterirsek bir süre sonra dilimiz de değişiyor. İletişimde şiddet uygulamamaya da başlıyoruz.
Çok çok güzel altını çizdiğiniz konular ve yani pratik örnekler de iletişim yönetici ve çalışan tarafındaki şeyler de çok uygulanabilir kesinlikle tavsiyeler. O yüzden de kitabı da ben özellikle tavsiye ediyorum herkese.
Teşekkür ederim.
Yani burada hakikaten yani zihin yapısını düzeltmek çok önemli. Ben de mesela LinkedIn'de de hani şeyi çok görüyoruz. Ben okey, sen okey değil durumu yaygın. Hani insanların böyle bir şeyle iletişimi zaten kapatıyorlar ve bir şekilde bir noktada bir ortak nokta da bulunamıyor.
Evet, ben de bu tespitinizi çok beğendim gerçekten. Şimdi siz anlatırken ben de bir yandan düşünüyordum. Bugün sabah hatta bir şey podcast dinledim. Orada da konuşan kişi diyor ki hikaye anlatıcılarının ve içerik üreticilerinin bir miktar nörobilimden istifade etmesi gerekiyor. Yani beyin bir tehdit algıladığında ve sende bir bozukluk var tarzında, o öyle söylemiyor da ben kendi transaksiyonel analiz diline dönüştürdüğümde o hikayeden kopuyor. Eşit ilişki kurmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Eşit ilişki kurmak için de dil çok önemli. O kadar doğru bir saptama yaptınız ki içeriklerin büyük bir kısmında okuyucuya verilen mesaj ben bu sorunları çözdüm, iyiyim ama siz hala debeleniyorsunuz tarzında. Oysa hepimiz o kadar herkesin kendi olgunluk seviyesine göre yaşamında yüzleştiği bir sürü problem var. Yolda kalıyoruz, yayan kalıyoruz. O hikayeleri paylaşma gayreti göstersek aslında çok daha sıcak ve samimi ilişkiler kurma imkanımız olacak. Hatta Batılıların son dönemde çok incinebilir liderlik dedikleri. Yani ben de incinebiliyorum, benim de hatalarım var, benim de yanlışlarım var. Onu gösterebilmek gerçekten çok önemli. Sadece liderler için değil yalnız, onu belirtmeliyiz.
Tabii tabii.
Yani bu kadar ben kusursuzum mesajı vermeye çalışmak da işimizdeki yaralı ve gerilemiş çocuğu saklamaya çalışmanın bir başka yolu gibi geliyor bana.
Aynen, aynen. Şeyden bahsettik, söylediniz. Onu biraz daha vurgulamak isterim açıkçası. Soru sormanın öneminden ve soru sorma becerisinden. Bu da yani işte Google'ın eski CEO'sunun bir sözü Eric. Adamı söyledi, unuttum.
Schmidt galiba. Eric Schmidt diye hatırlıyorum.
Eric Schmidt galiba. Doğru. Hı-hı. Doğru, doğru. Biz bu şirketi sorularla yönetiriz diyor adam. Yani biz de hep genelde yaklaşımda hep hakikaten cevap aramak yönündedir ama soru sormak çok önemlidir hakikaten. Çünkü o alttaki kök nedeni hep sizin de söylediğiniz ortaya çıkartmak için. Bunun için sizin de kitabınızda neler öneriyorsunuz?
Şöyle, ben insanın çok varoluşsal bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Soru sormanın da, soruların muhatabı olmanın da. Hatta işte Cesar Vallejo, İspanyol şairin çok güzel bir şiiri var. Orada bu varoluşsal ihtiyacı çok güzel anlatıyor. Diyor ki, kimse gelmedi bugün bana sorular sormaya. Kimse bir şey istemedi benden bu ikindi. Bir tek mezarlık çiçeği görmedim bütün o neşeli fener alayında. Affet beni Tanrım, ne kadar az öldüm diyor. Evet, sorular sorulmadığı zaman biz kendimizi önemsenmemiş hissediyoruz. Ve bazı kaynaklarda iletişim matrisi, bazı kaynaklarda varoluşun 5 boyutu diye geçen insanın böyle varoluşsal ihtiyaçlarından bahsediyoruz. İnsan kayda alınmak istiyor. İnsan sevildiğini bilmek istiyor. İnsan değerli olduğunu bilmek istiyor. Kabul edilmek ve eksik hissettirilmemek istiyor. Şimdi bu 5 tane soruya bende bunlar var mı yok mu sorusuna cevap vermenin en iyi yollarından birisi karşı tarafa sorular sormak. Sorular sorduğumuzda çünkü otomatikmen diyoruz ki senin aklın değerli, görüşlerin değerli, fikirlerin değerli. Diğer tarafta ise müzakere teknikleriyle ilgili içerikleri okuduğunuzda, incelediğinizde hep şunu fark ediyorsunuz. İnsanın ikna olması için, içgörü kazanması için de güçlü sorular çok önemli. Yani koçluk mesleğinde de bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey karşı tarafı kiralık aklımızdan ödünç vermek değil de zaten bütün cevaplar senin içinde var. Bunları sorularla desteklemek. O yüzden yetişkin egonun da çok sevdiği bir şey olan bu soruları gerek aile ilişkilerinde mesela çocuklarla iletişim kurarken de işte partnerle, eşle diyalogda da iş hayatında beraber çalıştığımız insanlarla diyalogda da daha fazla soru sormak çok önemli. Biraz şöyle düşünüyorum ben bizimki gibi toplulukçu kültürlerde soru sormayı çok fazla öğrenmemişiz. Bireyci kültürler daha iyi bize göre soru sormadı. Bu geliştirilebilir bir kas. Sormaya başladığımızda çok daha akışkan ve kolay bir iletişimin olduğunu görmek mümkün. Bir de bence en mucizevi tarafı aslında sorular sormaya başladığımızda çok yaratıcı, muhteşem fikirlerin gelebiliyor olduğunu da görebiliyoruz. Çoğu zaman varsayım merdiveninde öyle bir yerleşik duruyoruz ki bunu ben biliyorum, benden başkasının benden daha iyi bilme ihtimali yok gibi böyle içimizdeki o narsistik taraf bizi bazen fazlasıyla esir almış oluyor. Sorular sormaya başlayalım ez cümle.
Evet, bir de tabii yani hem bunu sorma becerisi ve sorma isteğini duymak var. Hani bir de psikolojik güvenlik denen işte bu iş yeri ortamlarında hani özellikle yaratılan yani bu soruyu sorarsam veya çok soru sorduğumu düşünürlerse veya bu soruyu sorarsam başım derde girer gibi bir şey de olabiliyor, bir korku da olabiliyor. Bu da yine korkarım lidere gidiyor. Yani liderin tavırları oradaki tonu belirliyor bir şekilde.
Çok doğru söylediniz. Şimdi insanın yine varoluşsal ihtiyaçları var. Bunları ben şey söylüyorum Mete Bey, liderlik eden kişilerin psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve felsefe disiplinlerinden fazlasıyla istifade etmesi gerekiyor. Çünkü insanın ve toplumun davranışlarını anlamadığımız takdirde insana doğru yaklaşmamız çok da mümkün olmuyor. Biz anne karnından çıktığımız an itibariyle hemen çok hızlı bir şekilde güvenli bağlanma döngüsü içerisine girmek istiyoruz. Eğer olmazsa da kaygılı ya da kaçıngan bağlanıyoruz. Şimdi organizasyonel sistemlere bunu uyarlamak istiyorum. Eğer oraya güvenli bağlanamazsak bir organizasyonel yapıya kaygılı ya da kaçıngan bağlanıyoruz. O zaman da gözümüz hep yeni fırsatlarda oluyor. Gözü hep yeni fırsatlarda olan kişi oraya tüm potansiyelini getiremiyor, yaratıcılığını getiremiyor. Onun için de liderler de orada bence biraz ebeveyn fonksiyonunu yerine getiriyorlar. Güvenli bağlanmamız için de liderin tutarlı olması, aynen bebek nasıl kendisine tutarlı bir şekilde bakım veren ve görünür olan kişiye bağlanıyor. Bizim de organizasyonel yapılarda görünür olmamız, tutarlı olmamız, o pozisyonda hangi bakımı vermemiz gerekiyorsa beraber çalıştığımız insanlara bunu esirgemememiz çok önemli. İnsanların güven duygusunun oluşmadığı bir ortamda sorular sorması, açık iletişim kurması, kendi sağlıklı ifade etmesi çok mümkün değil. O zaman bakıyor diyor ki ya ne söyleyeceğim şimdi diyor. Uyumlu çocuk şeyine giriyor, egosuna giriyor. Siz nasıl isterseniz öyle olsun diyor. Bu sefer bir bakıyoruz işte OECD'nin inovasyon indeksine Türkiye bu kadar ülke arasından niye bu kadar geri sıradı? Önce bizim biraz kafa yapısını değiştirmemiz gerekiyor ki kültürümüzü de değiştirebilelim diye düşünüyorum.
Aynen, yani sağlıklı bir çatışmanın olmadığı bir yerde ilerleme olmuyor. Sağlıksız çatışmanın olduğu yerlerde bizimki gibi ya kaos ya yani bir şekilde ya iş ilerlemiyor ya da dediğiniz gibi hiyerarşiyle çözülüyor olaylar.
Evet, çok doğru.
Peki, buradan şeye gelmek istiyorum. İletişimde mizahın rolünde. Siz bu arada kendi iletişiminizde de mizahı çok etkin kullanıyorsunuz, çok güzel kullanıyorsunuz. Müthiş gözlemleriniz var. Herkes
var olun.
Sizi takipte yani en kuvvetli duygu yaratan şeylerden bir tanesi herhalde. Yani benim de sizi ilk karşılaşmam bir videonuzda olmuştu. Muhasebeci Muazzezler, Eda Nazlar.
Evet.
Bu eminim siz de keyif alarak bunu yapıyorsunuz ve bir şekilde insanlarda bir uyanma veya bir şey farkındalık oluşturmak için de çok uygun bir araç olarak görüyorsunuz diye tahmin ediyorum.
Evet, kesinlikle. Şimdi Mark Twain'in güzel bir sözü var, diyor ki mizah büyüktür, her şeyden önce kurtarıcıdır. Ortaya çıkar çıkmaz huzursuzluğumuz ve öfkemiz uçar gider, yerini güneşli bir ruha bırakır. Ne olursa olsun mizah duygunuzu kaybetmeyeceğinize söz verebilir misiniz, diyor. Bu size meydan okumalara lanet etmek yerine içinizden gülerek karşı koyma yeteneği kazandıracaktır. Bana çok ilham veriyor ve ben şeye çok inanıyorum. Mizahın hahasıyla öğrenmenin ahası arasında çok büyük bir ilişki var. Nörobilim de bunu söylüyor zaten. Şöyle söylüyor, diyor ki bir şeye gülen bir insan onu bir daha unutmaz ve arkada şu çalışır, diyor. Aa evet, bunu ben de yapıyorum. Ben o Eda Naz karakterini verimsiz, işte çalışmayan, mütemadiyen internetten alışveriş yapan, orada takılan bir kız olarak yaratırken Eda Nazlar da onu görürken üzerlerine mutlaka bir şeyler alınıyorlar diye düşünüyorum. Ya da Eda Nazları istihdam eden kişiler, onları görmezden gelen kişiler, evet ya bizde de var diyebiliyor. Bir başka taraftan da Eda Naz'ın mağduru olan kişiler de şunu söylüyor. Var olun ya, nihayet birisi çıktı ve kral çıplak dedi. Şimdi bizim sektördeki çok temel bir ihtiyaçmış. Siz de hep böyle değer yaratmaktan bahsediyorsunuz ya. Değer yaratmak, benim tarafımda bir sorun var ve o sorunu çözmek için sen de böyle niş bir çözüm getirebiliyor musun? Aslında mizahla yaklaşmak bizim endüstride, benim tarafımda biraz bunu sağladı diye düşünüyorum. İnsanlar didaktik öğretilerden, teorinin avucuna konmuş önermelerden fevkalade sıkılmışlar. Şuradan görüyorum, gösterdikleri teveccühten ve ürettiğin içeriklere olan, özellikle LinkedIn ve Twitter mecralarında bazısı 500 bin, 600 bin kere izleniyor ve çok fazla sayıda yorum geliyor. Bu bana şunu düşündürüyor. Neticede bu da kendi içinde bir veri. Hem izlenme sayısı hem de aşağıya gelen etkileşim, yorumlar vesaire. Aa, insanların hakikaten bunu böyle görme ihtiyacı varmış diye. Bu da beni çok motive ediyor. Konuları artık biraz daha mizah penceresinden ele alıyorum. Daha az yaralayıcı, daha çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Ve organizasyonel yapıların da mizahtan daha fazla istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk kültüründe yönetmek kitabında Acar Hoca çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bizim yöneticiler ciddi, gülerek ciddi olunmayacağı ile ilgili bir kanaate haiz, diyor. Tam onun cümlesiyle ifade etmiyor olabilirim ama konu böyle. Onun için de böyle eğlenmek, neşe, kakara kikiri, ha ha ha falan, bunlar pek hoş karşılanmıyor. Beni de çok eleştirenler oldu. İmaj benim hiç umurumda değil. Yani çünkü imaj ilk etapta çok etkili bir şey ama kalıcı değil, etkili değil uzun vadede. Benim yaptığım işle verdiğim mesajlar çok daha değerli. İnsanların kalbine dokunmak, bugün hikaye anlatıcılığı o kadar önemli ki. Çünkü diyor ki sadece zihne verilen mesajlar yeterli olmuyor. Niye eğitimler bu kadar başarısız oluyor? Çünkü biz kalbimizle ve zihnimizle,
Duygulu.
evet, ikisini beraber bir mesajı aldığımızda çok daha etkili oluyor. Bak, bunun dışında bir sürü şey var. Bir kere fiziksel sağlığa mizah çok iyi geliyor.
Tabii.
Depresyona iyi geliyor. İşte özgüvenle ilgili faydaları var. Bir kere işte psikolojik güvenlikten az önce bahsettiniz. Stresle başa çıkmada mizah çok etkileyici. Sosyal olarak da mesela bir ortamda mizah olduğunda insanlar bir şeye beraber güldüklerinde, bakın bu çok etkili bir şey, işbirliğine fevkalade yaklaşıyorlar. O yüzden ekibin beraber gülmesini sağlamak çok önemli. İnsanlar beraber güldüklerinde birbirlerine güvenmeye başlıyorlar ve öğrenme için de çok uygun bir atmosfer oluşuyor. Onun için mizah çok değerli. Bir kere yeni nesil özellikle sıkıcı yerlerde çalışmak istemiyor. İşin içerisinde eğlence, oyun, mizah olsun istiyor. Sıkıcılığı mizah güzel alıyor. Problem çözmeye de yardımcı oluyor. Çünkü kafamız çalışmaya başlıyor. Onun için daha
Kesinlikle.
fazla mizahın iş hayatına gelmesi için yöneticilerin biraz alan açması, yer açması gerekiyor.
Kesinlikle. Ben de buna kalpten inanıyorum. Hani kendi yöneticilik zamanlarımda da her zaman kendimle de dalga geçmek dahil olmak üzere mizahı çok kullanmışımdır. Orada bir tek bir şeyim vardır. Bir toplantı odasında bir şirkette çalıştığım bir yerde bir şey yazmıştım. Bir toplantı kuralları gibi bir şey. O bir sıkıntı vardı orada toplantıları yürütmekle alakalı. Orada bir maddesi şeydi yalnız. Yani mizah okey ama sarkazm değil.
Çok
Çünkü
güzel.
hani sarkazm bu işte gizli alay diye belki bir tercih edebiliriz. Orada da yani bütün zamanların en iyi bence hani bu konudaki repliklerinden bir tanesi bu Anger Management filminde Jack Nicholson Dr. Ryder söyler işte sarkazm is anger's ugly cousin der. Hani ironi veya sarkazm öfkenin çirkin kuzenidir
Çok güzel bir sözmüş.
diye.
Hiç duymamıştım.
Evet
Çok
yani
güzel.
çünkü o bir şekilde hakikaten insanlar toplantıda diyelim hani birisi geç geldi ona işte şey derseniz tabii çok çalıştığı için uyanamıyor falan hani gibi bir şey söylemek bile orada hemen bir gerginlik tabii yaratıyor. Ona, o kişiye
Evet.
bir atak ediyorsunuz. Bu mizah değil tabii ki. Mizah değerlendirecek bir şey değil. Bunu da aklıma geldi söylemek istedim.
Çok teşekkürler. Çok güzel oldu bence. Ben de öğrendiğim için çok mutlu oldum.
Peki. Artık imza sorusuna geldik şeyimizin, podcast'imizin. Hülya Mutlu'nun değer yaratma formülünü soracağım.
Evet, benim değer yaratma formülüm nedir? Açıkçası sizin o tasarım odaklı düşünme yaklaşımınızı burada kullanmaya çalışıyorum. Hep şeye bakıyorum, insanların neye ihtiyacı var? Ne olursa, bu eğitimlerimi tasarlarken de onları da bir içerik olarak ele alıyorum. Ürettiğim içerikleri tasarlarken de, bu mizahla ilgili içeriklerde olabilir, daha didaktik tarzdaki içeriklerde olabilir. En çok kafa yorduğum şey sorunlar ve gerçekten empati kurmaya çok çalışıyorum. Ondan sonra ortaya çıkardığın şeyler kabul görüyor. Çünkü sorunu gerçekten tespit ettiğinizde ve insanların ortak sorununu tespit ettiğinizde yaptığınız işlerin de bir manası oluyor. Çünkü o zaman iş bir çözümü beraberinde getiriyor. Siz de otomatikman bir değer yaratmış oluyorsunuz. Değer yaratmak için sorunlara odaklanmak gerçekten çok önemli. Bunu yaparken de kime hitap ediyorsanız ona göre, mesela her eğitimde yeniden ve yeniden değer yaratmak için her şeyi yeni baştan kurguluyorum. Hazır şeylerim yok benim, slaytlarım yok. Epeyce kafa yoruyorum. İşte çok soru soruyorum, yine az önce konuştuğumuz yere geldik, firmalara. Sonra web sayfalarını iyice inceliyorum. Hangi değeri yaratsam iyi olur için siz neye ilerlemek istiyorsunuz, neyi çözmek istiyorsunuz? Tam buna uygun bir şeyler hazırladığınızda karşı taraftan ciddi şekilde kabul görüyor. Bu bir canlı yayın programı da olabilir, bir eğitim de olabilir, bir danışmanlık hizmeti de olabilir, bir koçluk da olabilir. İhtiyaca odaklanmak ve işte siz de ifade ettiniz, benim mottom doğru teşhis ve doğru tedavi. O çerçeveden ilerlemeye gayret. Benim değer vaadim o yani, ez cümle. Lafı ne kadar uzattım ya.
Hayır, estağfurullah. Çok güzel anlatıyorsunuz. Genelde ben herkese sorduğum bir soru bu. Size nasıl ulaşsınlar, ulaşmadığını tercih edersiniz diye ama sizin için o kadar bariz ki bu sorunun cevabı.
Sosyal medya, LinkedIn'i ve siz zaten ifade ettiniz, LinkedIn'i, Twitter'ı aktif kullanıyorum. Facebook'u pek kullandığımı söyleyemeyeceğim. Web sayfamdan da aynı şekilde bütün kanallardan ulaşabilirler.
Harika. Tekrar çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım
Ben çok
katıldığınız için.
teşekkür ederim. Çok güzel program oldu. Sizin başarılı moderatörlüğünüz eşliğinde. Sağ olun, var olun. Beni davet etmiş olmanız büyük bir incelik. Buna layık görmüş olmanız aynı şekilde.
Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
Var mı?
Hakikaten o kadar güzel noktalar, o kadar güzel mesajlar verdiniz ki
Sayenizde.
gayet güzel toparladık bence de. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya mete@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlar da var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.